Ayrım 36.
Alçak, alçak, alçak. Yaptığınız bütün bu kötülükler daha bitmedi mi? Şimdi de ayakta duracak hali yokken onu öldürmek istiyorsun ha? Sonra anasıyla babasına döndü, öbürlerine döndü. Hepiniz alçaksınız, alçaksınız. Haydi durmayın. Beni de onunla birlikte öldürün. Onun kılına dokunursanız yüzünüzü gözünüzü paralarım ben. Ah alçaklara. Yiyeceği yumrukları düşünmeden, çektiği sefil yaşamı düşünmeden erkeğinin önüne geçmiş, sırf kendisine sahip olduğu, ona böyle eziyet edilmesi onuruna dokunduğu ve yüzünü kızarttığı için isyan ederek onu savunuyordu. Etyen bu parmak kadar kızdan tokat yiyince bembeyaz olmuştu. Önce az kalsın onu gebertecekti. Sonra sarhoşluğundan ayılmakta olan bir erkeğin el hareketiyle yüzünü gözünü sıvazladı. Ortalığa çöken derin sessizlik içinde şavale, "Kızın hakkı var, bu kadarı yeter. Çabuk defol buradan." dedi. Şaval bu sözleri ikiletmedi. Hemen dört nala koşmaya başladı. Catherine de ardından gitti. Heyecandan donup kalan kalabalık onların yolun dönemecinde kayboluşlarına baka kaldı. Yalnız Mahode kadın şöyle mırıldandı. "Yanlış yaptınız. Onu bırakmamalıydınız. Şimdi gider bir hainlik yapar hiç kuşkusuz." Ama kafile yola koyulmuştu bile. Neredeyse saat beşi çalacaktı. Ufuk çizgisinde kıpkızıl kor haline gelen güneş uçsuz bucaksız ovayı tutuşturuyordu. Yoldan geçen bir gezginci satıcı atlı birliklerin Krekovor dolaylarında olduklarını haber verdi onlara. Bunun üzerine geri çekildiler. Ağızdan ağza bir buyruk yayıldı. "Monsieur'e, müdürün evine, ekmek isteriz, ekmek." Bay Hanöbe'nin karısı Marşines'e öğle yemeğini götüren arabanın gidişini görmek için çalışma odasındaki pencerenin önüne gelmişti. Bir süre hemen arabanın kapısının yanında at süren negreli bakışlarıyla izledi. Sonra dönüp sakin sakin çalışma masasının başına oturdu. Karısıyla yeğeni varlıklarının gürültüsüyle canlandırılmadıkları zaman ev bomboş görünüyordu. O günde hanımefendiyi arabacı götürüyordu. Yeni oda hizmetçisi Rose da saat 5'e kadar izinliydi. Evde kala kala terliklerini sürüye sürüye ortalarda dolaşan uşak Hipolit'le kendini efendilerinin akşam verecekleri yemeğe kaptırmış, ta sabahtan beri tencereleriyle boğuşup duran aşçı kadın kalmıştı. Bu yüzden Bay Hanebu da bu koskocaman ıssız evin sessizliğinden yararlanıp sıkı çalışmaya niyetlenmişti. Saat 9'a doğru gelenlerin hepsini geri çevirme emrini almalarına karşın Hipolit içeri girip yeni haberler getiren Dansart'ın geldiğini bildirdi. Müdür ancak o zaman bir gün önce ormanda yapılan toplantıyı öğrenebildi. Ayrıntılar da öylesine açık seçikti ki Dansart'ı dinlerken Bay Hanabu haftada 2-3 imzasız mektubun işçi başının taşkınlıklarına haber verdiği o herkesçe çok iyi bilinen Piorenne kadınla olan ilişkisini düşünüyordu. Hiç kuşkusuz kocası gelip her şeyi karısına anlatmıştı çünkü böylesine ince casuslukta bir yastık kokusu vardı. Müdür de fırsatı kaçırmadı, her şeyi bildiğini sezdirdi, sadece bir rezalet çıkmaması için ölçülü davranması istemekle yetindi. Bilgi vermeye geldiği sırada yapılan suçlamalardan ürken Dansart olayı yatsıyor, bir takım özürler dileyerek kekeliyordu. Ama ansızın kızaran iri burnu suçunu itiraf ediyordu. Zaten bu kadar ucuz kurtulduğuna şükredip konunun üstünde çok durmadı. Çünkü müdür genellikle bütün alnı açık insanlar gibi bir madende güzel bir kızla ilişki kuran bir görevliye acımasız bir sertlik gösterirdi. Sonra konuşma gene greve döndü. Bu orman toplantısı yaygaracıların bir kaba dayılığıydı. Henüz ciddi bir tehlike yoktu ortada. Ama her ne olursa olsun işçi mahalleleri sabah yürüyüşe çıkan askeri birliklerin yarattığı korku havası içinde hiç kuşkusuz birkaç gün yerlerinden kıpırdamazlardı. Bununla birlikte Bay Hanabu yalnız kalınca az kalsın valiye bir telgraf çekecekti. Ama boş yere ortalığı velveleye verip herkesi kaygılandırma korkusu buna engel oldu. Zaten olacakları önceden sezemediği, önüne gelen grevin 15 günden fazla sürmeyeceğini söylediği, hatta bu konuda yönetim kuruluna bir telgraf çektiği için kendini bir türlü bağışlayamıyordu. Oysa hayret edilebilecek bir şey, grev aşağı yukarı 2 aydır sürüyordu. Direniş uzadıkça umutsuzluğa kapılıyordu. Her geçen gün küçüldüğünü, suçun bir bölümünün sırtına bindiğini, yönetim kurulu üyelerinin gözüne girebilmek için büyük yankılar uyandıran yürekli bir davranışta bulunmak zorunda olduğunu hissediyordu. Birkaç gün önce bir çatışma çıkarsa ne yapması gerektiğini sormuştu yukarıya. Yanıt gecikmişti. Öğleden sonraki postadan çıkar diye bekliyordu. Ondan sonra diyordu kendi kendine, eğer Parisli beyler de uygun görmüşlerse hemen tel çeker, ocakları askere işgal ettiririm. Ona sorarsanız böyle bir şey savaş demekti. Mutlaka kan dökülmesine, ölümlere yol açacaktı. Her zamanki enerjisine karşın böyle bir sorumsuzluk onu huzursuz ediyordu. Bay Hanebu saat 11'e kadar sakin sakin çalıştı. Ölü sessizliğine gömülen evde birinci katta bir odayı cilalayan Hipolit'in sopasının uzaktan gelen sesinden başka gürültü yoktu. Sonra birbiri ardına iki haber aldı. Birincisi Monsürlü çapulcuların Jean Bart'ı ele geçirdiklerini, ikincisi de çelik kabloların kesildiğini, ocakların söndürülüp buhar kazanlarının boşaltıldığını, bütün hasarı bildiriyordu. Hiçbir şey anlayamadı. Grevciler gelip işletmenin bir ocağına saldıracak yerde Denöle'nin madenine neden gitmişlerdi acaba? Aslında pekala Van Damme'ın altını üstüne getirebilirlerdi. Böylece yıllardan beri kafasında yatan tasarının gerçekleşmesi kolaylaşırdı. Öğleyin geniş yemek odasında yumuşacık terlikleriyle gidip gelişini bile duymadığı uşağın getirdiği yemeği tek başına yedi. Bu yalnızlık düşüncelerini daha da karartıyordu. O sırada koşarak gelen işçi başkanlarından biri direnişçilerin Miro'ya doğru yürüyüşe geçtiğini anlattığı zaman yüreği adeta buz gibi dondu. Bunun hemen ardından kahvesini bitirmek üzereyken gelen başka bir haber Madeleine'le Krakow'un da tehlikede olduğunu bildirdi. İşte o zaman ne yapacağını adam akıllı şaşırdı. Saat 2 postasını bekliyordu. Hemen askeri birlik istese miydi acaba? Yoksa yönetim kurulunun buyruklarını öğrenmeden eyleme geçmeyip de biraz daha mı sabretseydi? Çalışma odasına döndü. Bir gün önce Negrel'den valiye yazmasını istediği bir mektubu okumak istedi. Ama yazıyı bir türlü bulamadı. Genç adamın bunu belki de yatak odasında bıraktığını düşündü. Çünkü çoğu kez yazılarını geceleri yatak odasında yazardı. Ve Bay Hanebu belli bir karara varamadan aklı hep ele geçirmek istediği yazıda onu aramak üzere hızla Negrel'in odasına çıktı. İçeri girince Bay Hanebo'nun ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kaldı. Hiç kuşkusuz Hipolit'in unutkanlığı ya da tembelliği yüzünden oda daha toplanmamıştı. Bütün gece kapalı duran yatak odasında açık kalan kaloriferin daha da ağırlaştırdığı nemli bir sıcaklık vardı. Burnuna birden keskin bir koku geldi. Genzi tıkanır gibi oldu. Bunun önce küvetteki suya boşaltılmış tuvalet suyundan geldiğini sandı. Ortalık darmadağınıktı. Giysiler oraya buraya fırlatılmış, ıslak havlular iskemlelerin arkalığına atılmıştı. Yatak açıktı. Çarşaflardan biri kaymış, halının üzerinde sürünüyordu. Ama Bay Hanebu önce bunlara şöyle bir bakmış, doğruca üzeri kağıt dolu bir masaya yönelmişti. Şu kayıplara karışan yazıyı arıyordu. Tam iki kez bütün kağıtları teker teker elden geçirdi. Yok da yok, sanki yer yarılmış içine geçmişti. Bu sersem Paul yazıyı hangi cehennemin dibine tıkmıştı acaba? Bay Hanebu odadaki bütün eşyaların üzerini gözden geçirerek tam odanın ortasına geldiğinde açık duran yatağın içinde bir kıvılcım gibi pırıl pırıl parlayan bir şey dikkatini çekti. Pek düşünmeden yaklaşıp elini uzattı. Çarşafın kıvrımları arasında minicik altından bir şişe duruyordu. Adam bunu hemen tanıdı. Bayan Hanebo'nun yanından hiç ayırmadığı küçük eter şişesiydi. Ama bunun nasıl olup da buraya geldiğini bir türlü akıl erdiremiyordu. Paul'un yatağında bu şişenin ne işi vardı? Ve birden sapsarı kesildi. Karısı geceyi burada geçirmişti. Hipolit kapının aralığından "Özür dilerim efendim" diye mırıldandı. "Yukarı çıktığınızı gördüm de." Uşak içeri girmişti. Odanın dağınıklığı karşısında çok utandı. "Evet, evet, gerçekten de odayı henüz toplayamadım. Rose bütün evin işini bana bırakıp dışarı çıktı." Bay Hanebu şişeyi avucuna gizlemişti. Kıracakmışçasına sıkıyordu. "Ne istiyorsunuz?" "Beyefendi, bir adam geldi yine. Krekor'dan geliyormuş. Elinde bir mektup var." "Peki, beni yalnız bırakın. Adama da beklemesini söyleyin." Karısı burada yatmıştı demek. Uşağın ardından kapının sürgüsünü ittikten sonra avucunu açıp şişeye baktı. Öyle sıkmıştı ki etinde kıpkırmızı izi kalmıştı. Ansızın gözü, kulağı açılmıştı. Bu rezillik aylardan beri evinin çatısı altında sürüp gidiyordu demek ki. Eski kuşkusunu, kapılardaki gıcırtıları, geceliğin evde dolaşan çıplak ayak seslerini anımsadı. Evet, buraya yatmaya çıkan karısının pıtırtılarıydı onlar. Gözlerini kırpmadan seyrettiği yatağın karşısındaki bir iskemlenin üzerine yığılıp beynine balyoz yemiş gibi dakikalarca öyle kaldı. Derken bir gürültüyle kendine geldi. Birisi kapıya vuruyor, kanadı açmaya çalışıyordu. Uşağın sesini tanıdı. "Beyefendi, aa beyefendi kapıyı içeriden sürgülemiş. Gene ne istiyorsun? Beyefendi, dediklerine göre durum ciddiymiş. İşçiler her şeyi kırıp döküyormuş. İki kişi daha geldi. Birkaç da telgraf var. Rahat bırakın beni, az sonra geliyorum." Sabahleyin odayı toplamış olsaydı şişeyi Hipolit bulacaktı. Bunu düşündükçe eli ayağı kesiliyordu. Zaten uşak durumu biliyor olmalı. Belki 20 kez zinanın daha soğumamış döşeğini, hanımefendinin yastıklarda kalmış saçlarını, çamaşırları kirleten tiksinç lekeleri mutlaka görmüştü. Şimdi o uşağın böyle zırt pırt kendisini rahatsız edişi hınzırlığındandı. Belki de efendilerinin safahatıyla heyecanlanarak kulağını kapıya yapıştırıp dinlemiştir. Bay Hanebu yerinden hiç kıpırdamıyordu. Hep yatağa bakıyordu. Acı dolu uzun geçmişi gözünün önüne geliyordu. Bu kadınla evlenişi, kısa bir süre sonra ortaya çıkan ruhsal ve bedensel uyuşmazlıklıkları, karısının gizli aşıkları, tam 10 yıl hasta bir kadının iğrenç bir zevkine göz yumar gibi ister istemez katlandığı öbür sevgilisi. Sonra Monsu'ya gelişleri, karısını iyileştirme konusunda beslediği çılgınca umut, kolu kanadı kırık yaşayan aylar, uyuşuk sürgünlük dönemi, karısını en sonunda yalnızca kendisine mal edecek ihtiyarlığın yaklaşması, derken yeğenlerinin çıka gelmesi, karısının pole yaklaşması, onunla cinsel duyguları bir daha uyanmamışçasına küllenmiş bir ana gibi konuşmaya başlaması ve kendisi ise sersem bir koca gibi hiçbir şeyin farkında değildi. Kendi adını taşıyan ama kendisinden başka erkeklerin sahip olduğu o kadını taparcasına seviyordu. Hem de onu yüz kızartıcı bir tutkuyla seviyordu. Öbürlerinden artanı kendisine vermeye razı olsa hemen ayaklarına kapanacaktı. Oysa karısı başkalarından artanı işte bu oğlana veriyordu. Tam o sırada uzaklardan gelen bir çıngırak sesi Bay Hanabu'yu yerinden sıçrattı. Sesi tanımıştı. Buyruğu üzerine postacı geldiği zaman çalınan çıngıraktı bu. Ayağa kalktı, cayır cayır yanan gırtlağından istemediği halde çıkan kaba sözleri birbiri ardından yüksek sesle haykırdı. "Vız gelir canına yandığım, ah vız gelir tırıs gider, mektupları da telgrafları da umurumda değil." İçini çılgınca bir öfke kaplamıştı şimdi. Bütün bu pislikleri tekmeleye tekmeleye içine atabileceği bir çirkef kuyusu olsaydı keşke. Bu kadın rezilin alçağın biriydi. Daha çiğ sözcükler arıyor, onları şamar gibi karısının suratına çarpıyordu. Hele öyle sakin sakin gülümseyerek Cecil'le Paul'u evlendirmeye çalışması aklına gelince Bay Hanabu iyice zıvanadan çıktı. Demek bu uzun ömürlü şehvet düşkünlüğünde tutku ve kıskançlık gibi bir duygu da yoktu. Bugün bu saat Negrel onun gözünde ahlaksız bir oyuncaktan, erkek alışkanlığından, yemek üstüne yenen bir tatlıdan, gönül eğlendirmeden başka bir şey değildi. Yalnız karısını suçluyor, çocuğu hemen hemen suçsuz sayıyordu. Bu yeni şehvet uyanışı içinde kadın oğlana yol üstünden çalınan ham bir meyveyi dişler gibi saldırmıştı. Ailede dayısının sofrasına, yatağına, karısına ortak çıkacak kadar becerikli, İyi yürekli yeğenler olmadığı zaman bu kadın kimi yiyecek? Nereye kadar düşecekti acaba? Kapı hafifçe vuruldu. Hipolit usulca anahtar deliğinden seslenme yürekliliğini de gösterdi. Beyefendi posta geldi de ayrıca baydan sert de geldi. Dediğine göre herkes birbirini boğazlıyormuş. İniyorum dedim ya canım. Ne yapacaktı onlara? Maşinisten döndükleri zaman bir daha çatısının altında görmeye dayanamayacağı pis kokulu iğrenç hayvanlar gibi kapı dışarı edecekti. Eline kalın bir sopa alacak, çiftleşmenizin zehirini gidin başka yerde dökün diye bağıracaktı. Bu odanın nemli ılıklığı onların iç çekmeleriyle birbirlerine karışan soluklarıyla ağırlaşıyordu. Demin genzini yakan o keskin koku başka bir sapık zevke, keskin kokulara düşkün karısının cildinden yayılan kokuydu. Sağda solda bırakılmış ibriklerde, içleri hala su dolu küvetlerde, çamaşırlarda, eşyalarda, dört bir yanından günah kokusu fışkıran odanın bütün darmadağınıklığında canlı zinanın sıcaklığını ve kokusunu buluyordu böylece. Güçsüzlüğün doğurduğu çılgınca bir öfkeyle yumruklar savurarak yatağa saldırdı. Altını üstüne getirdi. Bütün gece süren sevişmenin sonunda onlar da bitkin düşmüşçesine indirdiği yumrukların altında hiç kıpırdamadan cansız ve gevşek duran buruşuk çarşafları, bir köşeye fırlatılmış yorganları didik didik etti. Ama birdenbire Hipolit'in yeniden yukarı çıktığını işitir gibi oldu, utanarak durdu. Bir süre öylece kaldı. Soluk soluğa kalmıştı. Alnını sildi, yüreğinin çarpıntısını yatıştırmaya çalıştı. Aynanın karşısına geçip yüzünü seyretti. Öyle değişmişti ki kendini tanımakta güçlük çekti. Sonra büyük bir irade gücüyle yavaş yavaş yatıştığını görünce aşağı indi. Aşağıda Dansart'ın dışında tam 5 haberci ayakta onu bekliyordu. Hepsi de ocaktan ocağa dolaşan direnişçilerin yürüyüşü konusunda gittikçe ciddileşen haberler getirmişlerdi. İşçi başçavuşu da Quandie babanın güzel davranışı sayesinde kurtulan Miro da olup bitenleri anlattı uzun uzadıya. Bay Hennebu dinliyor, başını sallıyordu ama söylenenleri işitmiyordu bile. Aklı fikri yukarıda yatak odasında kalmıştı. Sonunda gereken önlemleri alacağını söyleyerek hepsini savdı. Yalnız kalınca oturmakta olduğu masanın başında elleri alnında, gözleri kapalı uyuklar gibi oldu. Postadan çıkan mektuplar önündeydi. Onca zamandır beklediği mektubu aramaya karar verdi. Yönetim kurulunun yanıtındaki satırlar gözlerinin önünde dans etmeye başladılar. Bununla birlikte sonunda Parisli beylerin bir çatışma istediklerini anladı. Elbette bile bile durumu kötüleştirmesine sağlık vermiyorlardı. Ancak kargaşalık çıkardı silah zoruyla bastırılırsa grevin daha kısa zamanda son ereceğini anıştırıyorlardı. Mektubu okuduktan sonra Bay Hennebu'nun bütün kararsızlığı silinip gitti. Lille valisine, Döne'deki askeri birliklere, Marchines jandarma birliğine bir telgraf çekti. Şimdi artık içi rahattı. Eve kapanmaktan başka yapacak işi yoktu. Hatta damla hastalığına tutulduğu söylentisi yaydı çevreye. Ve öğleden sonra çalışma odasına kapandı. Hiç kimseyi kabul etmedi. Yağmaya devam eden mektuplarla telgrafları okumakla yetindi. Böylece gizlendiği yerden direnişçilerin Madeleine'den Krakow'a, oradan Victoria'ya, oradan da Gaston Marie'ye yürüyüşünü izledi. Öte yandan oradan oraya koşuşan, saldırıya uğrayan ocakları bırakıp tehlike dışındakilere doğru seyirten jandarma ve atlı birliklerin şaşkınlığı konusunda haberler de alıyordu. Bütün dünya birbirine girse, herkes birbirinin gırtlağını sıksa, her şey yerle bir olsa umurunda değildi artık. Parmaklarıyla gözlerini kapatacak biçimde başını ellerinin arasına almış, harıl harıl akşam yemeğini hazırlayan aşçı kadının tencere, tava gürültüsünden başka bir şey işitilmeyen bomboş evin derin sessizliği içinde kendini yiyip bitiriyordu. Saat 5'te oda alacakaranlığa gömülmeye başladığı sırada dirseklerini masanın üzerindeki kağıt yığınına dayamış, hiç kıpırdamadan dalgın dalgın oturan Bay Hanebu dışarıdan gelen büyük bir gürültüyle yerinden sıçradı. İki sefilin döndüğünü sandı ama patırdı artıyordu. Tam pencereye yaklaştığı sırada korkunç bir çığlık koptu. Ekmek, ekmek, ekmek. Direnişçiler Monse'ye doluşuyorlardı. O sırada da Varox'un saldırıya uğrayacağını sanan jandarma da bunlara sırtını çevirmiş, o ocağa doğru dört nala gidiyordu. Monse'nin ilk evlerinden tam 2 kilometre ötede ana yola Van Dam yolunun kesiştiği kavşağın az altında Bayan Hanabo ile küçük hanımlar direnişçilerle karşılaşmışlardı. Marşines gezisi çok deşeli geçmişti. Demirhane müdürünün evinde güzel bir öğle yemeği yemişler, sonra hemen yakınlardaki işliklerle bir cam fabrikasını gezmiş, böylece akşamı etmişlerdi. O güzel kış gününün berrak gün batımında eve dönerken yol kıyısında bir çiftlik gören Cecil bir fincan süt içmek hevesine kapılmıştı. Bunun üzerine hanımlar arabadan inmiş, Negrel de büyük bir gösterişle atından inmişti. Böyle soylu kişileri görünce eli ayağına dolaşan köylü kadın süt getirmeden önce masaya bir örtü yaymaktan söz ediyordu. Ama Lucy ile Jean sütün sağlayışını görmek istiyorlardı. Ellerine çanaklarını alarak hep birlikte ahıra gittiler. Hayvanların içine gömüldükleri ot yataklara kahkahalarla gülmüşler, güzel bir kır gezintisi yapmışlardı. Her zamanki gibi hoşgörülü bir ana tavrı takınan Bayan Hanabu, dudaklarının ucuyla sütünü içerken dışarıdan gelen garip bir gürültüyle irkildi. Kaygılanmıştı. Bu da nesi? Hemen yolun kıyısına oturtulmuş bulunan ahırın birden araba kapısı vardı. Çünkü burası aynı zamanda saman ambarı olarak kullanılıyordu. Genç kızlar başlarını kapının aralığından uzatıp baktılar. Soldan Van Dam yolundan avaz avaz bağırarak gelmekte olan kapkara insan selini görünce şaşkına döndüler. Onlarla birlikte dışarı çıkan Negrel, "Hay kör şeytan!" diye mırıldandı. "Bizim yaygaracılar sonunda kızmaya başlıyor galiba." Köylü kadın da, "Belki de gene kömür işçileri geliyordur," dedi. "Buradan tam 2 kez geçtiler. İşler pek kötü gidiyor galiba. Memleketi ele geçirmişler." Köylü kadın her sözü çekine çekine söylüyor, bu sözlerin konukların üzerinde yarattığı tepkiyi kolluyordu. Hepsinin korktuğunu, bu karşılaşmadan duydukları büyük kaygıyı anlayınca hemen sözünü bağladı.